Ayrım 13. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 154. Allah ile aldatmanın yolunu kesen lider. Atatürk. Bu başlık altına girecek bilgilerin ayrıntıları Atatürk Gerçeği adlı kitabımıza verilmiştir. Burada birkaç satırlık bir hatırlatma yapacağız. Tarihin ve Tanrı'nın huzurunda bir insanlık ve iman borcu olarak itiraf edilmesi gereken gerçeklerden biri de şudur. Atatürk, İslam'a değil, İslam'ın Allah ile aldatanlarca araç olarak kullanımına karşıydı. Onun darbe vurduğu yapı işte bu ikincisidir. Tarih bunu er geç itiraf edecektir ama korkarız ki iş işten geçmiş olacaktır. Birileri dinin varlığından rahatsız olduğu için, birileri de dinin gerçeğinden rahatsız olduğu için Atatürk'ü dinsizleştirmek istemiştir. İlginç olan bu iki tipin aynı söylemle ortaya çıkmasıdır. İkisine göre de Atatürk dine karşıydı, İslam dışıydı. Bu iki zihniyet, Türkiye'nin ve Türk insanının tarih sahnesinde güçlü olmasını istemeyen dış unsurlar tarafından da sürekli bir biçimde desteklenip beslendi. Türk medyası bu tür beslemelerle doludur. Bunun arka planındaki gerçek, dinin Türkiye'yi tahripte din yobazı tarafından kullanıldığı gibi inkar yobazı tarafından da kullanıldığıdır. Atatürk'ün dine karşı gösterilmesi işte bu noktada büyük önem taşıyor. Evet, Atatürk, Kur'an dışı dinciliği ve hurafet tasallutunu yıktı. Onun yıkılmasını bizzat Kur'an istiyordu. Atatürk, Kur'an'ın istediğini yaptı. Dini Kur'an'ın dışına çekip örflere boğduranların bu yapılandan rahatsız olması son derece doğaldır. Burada 7 asrı aşkın bir süre yorumlanmamış bir kitap Kur'an söz konusudur. İnsandan sürekli yorumlanmasını isteyen bir kitap. Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesini ilke edinmiş bir kitap. Bu kitap 7 asır boyunca küflü raflara mahkum edilmişse siz bunun bugün açtığınız zaman bir takım garipliklerle karşılaşacaksınız. Ama kaybedilen zaman bilim ve düşünce mesaisiyle telafi edilirse görülür ki Kur'an'ın kapakları arasındaki dinde ki İslam odur, çağı ve bizi rahatsız edecek hiçbir şey yoktur. Ne yazık ki okuyup düşünerek kendilerini büyütmek yerine İslam'ın evrenselliğini küçültmeyi tercih eden ekipler yetişti ve bu ekipler ikiyüzlü, eyyamcı siyasetler tarafından İslam adına ahkam kesme mevkiine getirildi. Bu ekiplerin Atatürk gibi evrensel bakış açıları olan bir ruhu hiçbir sıkıntıya düşmeden anlamaları beklenemez. Kendi idrak ve bilgi çaplarını büyütemeyenler İslam ile uyuşmak için onu küçültmek zorunda kaldılar. Ama işin böyle olduğunu, itiraf haysiyetini gösteremediklerinden, eksikliklerini, dinin yüceliklerini kirleterek kapatma yoluna gittiler. Müslüman vicdanlarının en büyüklerinden biri olan Musa Carullah, ölüm 1949, bu gerçeğe dikkat çekerken şu muhteşem tespiti yapıyor. Öz gönüllerini genişletmeyenler, İslamiyet'i daraltmaktan korkmadılar. Ahvali siyasi de buna müsaade etti. Musa Carullah, Rahmet-i İlahiye Burhanları 24. Atatürk, yobazı yakamızdan düşürecek elin Kur'an'ın eli olduğunu biliyordu. Onun için dini Kur'an ve Kur'an'ı din yapmak istedi. Hurafenin yerine koyduğu bu tanrısal kaynağı Türk insanının kendi dilinde okumasını istedi. Ne yazık ki Atatürk'ün oradaki beklentisini, oradaki buyruğunu bu kitle dikkate almadı veya alması engellendi. Müdafaa-i hukuk tarihinde Allah ile aldatma. Müdafaa-i hukuk bir anlamda da Allah ile aldatmaya karşı çıkışın tarihidir. Ne var ki hiçbir felsefe ve zihniyet sonuna kadar saffet ve nezahatini koruyamaz. Müdafaa-i hukuk tarihi de koruyamamıştır. Bu tarihin Allah ile aldatma yönünde ilk kırılması günlük siyaset hesaplarının galebesiyle olmuştur. Ve bu kırılmanın tarihi, mümessili kurum olarak 1924'te kurulan Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası kişi olarak da bu partiyi kuranlardır. Müdafaa-i hukuk başbuğunun ifadesiyle gizli eller tarafından kurdurulmuş bulunan bu partinin sahneye çıkışı, emperyalizmin cumhuriyet tarihinde Allah ile aldatmayı ilk sahnelemesi olarak görülmelidir. Neydi bu partinin amacı? Neydi siyasette öne çıkardığı ilkeler? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın ilkeleri, Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele ve Ali Fuat Cebesoy'un ideolojilerini açık seçik ortaya koyuyor ve neden Atatürk'le görüş ayrılığına düştüklerini gösteriyordu. Parti, geleneksel değerlere bağlı, dinden meşruiyet alan ve halka şirin görünerek oy toplamayı amaçlayan popülist bir programa sahipti. Partinin ilkeleri sadece Atatürk'ün kurmaya çalıştığı çağdaş ve laik devletin ilkeleriyle taban tabana zıt olmakla kalmıyor, aynı zamanda rejim karşıtlarına ve bölücü din bezirganlarına hareket alanı yaratarak genç cumhuriyet tehdit ediliyordu. Sinan Meydan, Nutuk'un deşifresi 356. Şimdi meseleyi, derdin acısını en derinden ve en şuurlu hisseden müdafaa hukuk başbuğunun Nutuk'taki tespitlerinden izleyelim. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, cumhuriyeti doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye cumhuriyet hem de terakkiperver cumhuriyet adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir ve ne dereceye kadar samimi sayılabilir? Rauf Bey ve arkadaşlarının kurdukları bu parti, muhafazakar adı altında ortaya çıkmış olsaydı belki bir anlamı olurdu. Fakat bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını iddiaya kalkışmaları elbette doğru değildi. Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır İlkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet bekleyebilir mi? Bu bayrak, yüzyıllardır cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti, yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dini bağnazlığı coşturarak milleti cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti, dini düşünce ve inançlara saygı perdesi altında, biz hilafeti yeniden isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bize mecelle yeterlidir, medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, biz sizi koruyacağız, bizimle birlikte olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti kaldırıldı, İslamiyet'e zarar veriyor, sizi gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin kullandığı slogan bu gerici haykırışlarla dolu değil miydi? Efendiler, olaylar ve olup bitenler ortaya koydu ve ispat etti ki, terakkiperver cumhuriyet fırkasının programı en hain kafaların eseridir. Bu parti, memlekette suikastçilerin, gericilerin sığınağı ve ümitlerinin dayanağı oldu. Dış düşmanların yeni Türk devletini, körpe Türk cumhuriyetini yıkmayı hedef alan planların kolaylıkla uygulanmasına yardım etmeye çalıştı. Tarih, gizli maksatlarla hazırlanmış, genel ve gerici nitelikteki Doğu isyanının Şeyh Said nedenlerini inceleyip araştırdığı zaman onun önemli ve belirli sebepleri arasında terakkiperver cumhuriyet fırkasının dini konularda verdiği sözleri, Doğu'ya gönderdiği sorumlu sekreterinin kurduğu örgütü ve yaptığı kışkırtmaları bulacaktır. Hatıra defterini fazladan ve gece kılınan namazların sevabını anlatan, hadislerle dolduran bu sorumlu sekreter, Doğu illerimizde dini kışkırtmalarda bulunurken partisinin programını uygulamıyor muydu? Masum halka 5 vakit namazdan başka geceleri de fazla namaz kılmayı vaaz ve nasihat eden, belki de ömründe hiç namaz kılmamış olan bir politikacı olursa bu hareketin hedefi anlaşılmaz olur mu? Efendiler, yaptığımız inkılabın genişliği ve büyüklüğü karşısında eski hurafelerin ve kurumların birer birer yıkılışını gören bağnaz ve gerici unsurlar, dini düşünce ve inançlara saygılı olduğunu ilan eden bir partiye ve özellikle bu partinin içinde isimleri ün yapmış kimselere dört elle sarılmazlar mı? Yeni parti kuran kimseler bu gerçeği kavramış değiller midir? O halde ellerine aldıkları din bayrağı ile millet ve memleketi nereye götürmek istiyorlardı? Böyle bir soruya verilmesi gereken cevapta iyi niyet, gaflet ve kayıtsızlık gibi sözler, memleketi ileriye götüreceğim diye ortaya atılan bir partinin ileri gelenleri için özür sayılamaz. Efendiler, yeni parti kendilerine ad olarak seçtiği terakki ve cumhuriyet kelimelerinin tam tersi olan anlamlarla gelişmiştir. Bu partinin liderleri, gericilere gerçekten kuvvet ve ümit vermiştir. Bunu örnek olarak bildireyim. Ergani'de asilerin valiliğini kabul eden ve sonra asılmış olan Kadri, Şeyh Said'e yazdığı bir mektupta, Millet Meclisi'nde Kazım Karabekir Paşa'nın partisi şeriat hükümlerine saygılı ve dindardır. Bize yardımcı olacaklarına şüphe etmem. Hatta Şeyh Eyüp'ün yanında bulunan sorumlu sekreterleri partinin tüzüğünü getirmiştir, diyor. Şeyh Eyüp de yargılanması sırasında dini kurtaracak tek partinin Kazım Karabekir Paşa'nın kurduğu parti olup şeriat hükümlerine uyulacağının parti tüzüğünde ilan edildiğini söylemiştir. Bunların isyanın patlak vermesinden aylarca önce memleketin şurasında burasında yapılan gizli toplantılardan, Cemiyeti Halifiye-i İslamiye Teşkilatı'ndan İstanbul'da Nakşibendi şeyhlerinin yaptığı toplantıda hazırlanacak ayaklanmaya yardım için söz verildiğinden ve nihayet milli sınırlarımızın dışında bulunup da Doğu isyanını kışkırtanların bildirilerinde Kazım Karabekir Paşa'nın partisinden ümitle söz edildiğinden haberleri olmadığını düşünelim. Ancak bunların Fethi Bey hükümeti zamanında doğrudan doğruya Fethi Bey aracılığıyla kendilerine partilerinin zararlı, isyan ve gericiliği kışkırtıcı bir durum ve nitelikte olduğu bildirildiği zaman olsun gerçeği görüp anlamaları gerekmez miydi? Hükümetim ve benim tertemiz düşüncelerle yaptığımız bu uyarlamalardan sonra olsun gerçeği kavrayıp ona uymaları beklenirdi. Onlar tam tersine bu defa da dini düşünce ve inançlara saygılıyızı büsbütün zıt bir anlamda yorumlamaya kalkıştılar. Sözde bu sloganla her dinin ve her dinden olanların düşünce ve inançlarına saygılı olduklarını belirterek geniş ölçüde hürriyetçi olduklarını anlatmak istiyorlarmış. Efendiler, böyle bir tutuma dürüst ve samimidir denemez. Politika dünyasında birçok oyunlar görülür. Fakat kutsal bir ülkenin kendini ortaya koyduğu cumhuriyet rejimine, çağdaş yenileşmeye karşı cahillik, bağnazlık ve her türlü düşmanlık ayağa kalktığı zaman, özellikle yenilikçi ve cumhuriyetçi olanların yeri, gerçekten cumhuriyetçi olanların yanıdır. Yoksa gericilerin ümit ve faaliyet kaynağı olan taraf değil. Ne oldu efendiler? Hükümet ve meclis olağanüstü tedbirler almayı gerekli gördü. Takrir-i sükun kanununu çıkardı. İstiklal mahkemelerini kurdu. Ordunun savaşa hazır 8-9 tümeni uzun zaman isyanı bastırmak üzere görevlendirildi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası denilen zararlı siyasi kuruluşu kapattı. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk. Allah'a iftira olarak zulüm. Kur'an, iftira sözcüğünü Meryem 27 hariç isim ve fiil olarak geçtiği tüm yerlerde Allah'a, vahyin beyanlarına, peygamberlere iftira anlamında kullanmakta ve ne ilginçtir ki Allah'a iftira anlamında kullanıldığı yerlerde kullanımı yalan, kizb kelimesiyle de pekiştirmektedir. Bundan da anlaşılır ki Allah'a iftira, söylenebilecek yalanların en zehirlisi ve yapılabilecek haksız isnatların en kötüsüdür. Nitekim Kur'an, bu gerçeğin altını defalarca çizerek Allah'a iftira kötülüğünü işleyenlerin, zalimlerin en şerirleri olduğuna dikkat çekmiştir. Yalan düzerek Allah'a iftira eden yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Enam 21, Araf 37, Yunus 17. Şirk de Allah'a iftira cümlesinden olduğu içindir ki en büyük zulümler arasına konmuştur. Bakınız 4, Taksim 48. Allah'a iftiranın en belirgin ve en yıkıcı şekillerine de değinilmiştir. Bunlar 1. Kendisine bir şey vahiy edilmediği halde bana vahiy edildi demek. Enam 93. 2. İlim dışı düzmelerle insanları şaşırtıp sapıtmak için Allah'a yalan isnatlarda bulunmak, yani din adına uydurma emirler, yasaklar veya kutsallar, kutsallıklar icat etmek. Enam 144. 3. İnsan dilinin söylediklerini esas alarak şu helaldir, şu haramdır şeklinde hükümler vermek. Bir başka deyimle tahrim, haramlaştırma yetkisi kullanmak. Nahl 116, Şura 21. İftira kelimesi kullanılarak bize ifşa edilen en hayati gerçeklerden biri de Kur'an'ın iftira ile vücuda getirilmiş, yani uydurulmuş bir hadis olmadığıdır. Bu gerçeğin önce Yunus suresi 37. ayette genel iftira kavramı açısından durumu ele alınmıştır. Bu Kur'an Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarda oluşturulmuş değildir. O kendinden öncekinin tasdiki ve kitabın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Alemlerin Rabbindendir o. Daha sonra vahiy edilen Yusuf suresinin son ayetinde ise Kur'an'ın uydurulmuş olmamasından ifade ettiği anlamların İslam ümmetinin din hayatı açısından en önemli yanına değinilmiştir. Bu Kur'an'ın uydurulmuş bir hadis olmadığı gerçeğinin vurgulanmasıdır. Allah ile aldatan dinciler en büyük zulümlerden biri olan iftirayı acımasız ve amansız bir yoğunlukta sergilemektedirler. İftiracılık, insanoğlunun işleyebileceği kötülüklerin en zararlısıdır. Ve siyaset dincilerinin iftirayı adeta ibadet gibi işlediklerini en iyi bilmesi gerekenlerden biri de bizim halkımızdır. Girdiği ölüm kalım mücadelesinde kendisini kurtarmak için savaşanların, ülkenin Şeyhül İslam'ı başta olmak üzere işgalcilerle işbirliği yapmış din adamı kisveli alçaklar tarafından eşkıya, hırsız, çapulcu, haydut, isyancı, katil diye iftira yağmuruna tutulup haklarında ölüm fetvaları verildiğini bu halk unutmuş olmamalıdır. Bunlar hatırlandığında Anadolu Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın bir anlamda da iftira zulmüne karşı savaş olduğu belirginleşir. Allah ile aldatmanın veya aldatanların temel sermayesi iftiradır. Bu iftira bizzat Kur'an'ın defalarca belirttiği gibi Allah'a iftiraya kadar uzanır. Esasen dini tahrip edip istismar ve aldatmaya müsait hale getirmek için Allah'a iftira kaçınılmazdır. Dinin siyasete alet edilmesinin kendisi de bir iftiranın ürünüdür. Din onu gönderen Allah'a ve onu tebliğ eden peygambere iftira edilmeden siyasallaştırılamaz. Aldatma aracı olarak kullanılamaz. Allah ile aldatma veya iftira dinciliğinin temel iman ve ibadet göstergesi olan iftira iki koldan yürütülür. 1. Dini siyasal hesaplara uydurmak üzere Allah'a iftira. 2. Siyasal rakipleri tasfiye için kullara iftira. İslam düşüncesinin anıt ismi Muhammed İkbal, ölümsüz eseri Cavitname'de iftira dinciliğiyle suçladığı kara yobazın dinini fi sebilillah fesat yani Allah adına bozgunculuk olarak nitelendirir ve şöyle der. Molla'nın dini fi sebilillah fesattır. Fesat sadizmi kitleleri Allah ile aldatmayı meslek haline getiren iftira dincilerine her şeyi mübah kılar. Zinadan gaspa, kamu malı talanından diri diri insan yakmaya, küfür kodamanlarıyla işbirliğinden vatan ihanetine, hırsızlığın her türüne kadar. Müdafaa-i hukuk ne yaptı? Bu eser boyunca değişik başlıklar altında açıklandığı gibi, müdafaa-i hukuk devrimlerinin din karşıtı gibi gösterilen icraatının esası Allah'a iftira yoluyla dinleştirilen yalan ve ezeyanların insan hayatından kovulmasıdır. Dinin vahiy tarafından belirlenmiş hiçbir umdesinin, hiçbir beyan ve tespitinin Cumhuriyet devrimleri tarafından tacize uğradığı ispatlanamaz. Şu bir gerçektir ki, Anadolu Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın öncüleri, ilk ve en ağır savaşlarını kendilerine iftira eden Haçlı işbirlikçisi dincilere karşı vermek zorunda kaldılar. Bu savaş bir fetvalar savaşı olarak başlayıp sıcak savaş halinde devam etti. Müdafaa hukuk öncülerinin yani Anadolu Anadolarının ırz ve namuslarını işgalci paryalarının pis çizmelerinden kurtarmak için çırpınanların etkisiz kılınması için Anadolu'nun bin yıllık dini kullanılmıştır. Bunu kim inkar veya tevil edebilir? Anadolu'nun bin yıllık dinini, bin yıllık ırz ve namusunun rahatça çiğnenmesi için işgalci Haçlılarının hizmetine sokanların başında ülkenin Şeyhül İslam'ıyla sadrazamının yer aldığı halife ünvanını taşıyan padişahın da onlara destek çıktığını unutmayalım. Ve unutmayalım ki sarıklı imansızların, istavrozlu imansızlarla işbirliği halinde müdafaa-i hukuk öncüleri aleyhine verdikleri ölüm fetvaları padişah tarafından anında fermana dönüştürülmüş ve ardından da icabı yapılmak üzere işgalci İngilizlerin desteğiyle tenkil orduları oluşturularak milli mücadeleyi verenlerin üstüne salınmıştır. Tarih böyle bir papaz molla, böyle bir istavroz sarık işbirliğine başka bir yerde rastlamamıştır. Peygambere iftira olarak zulüm. Peygambere iftiranın her türü katıksız şirktir. Çünkü peygambere iftira iki Kur'an dışlıktan birini veya aynı anda her ikisini işliyor. 1. Peygamberi ilahlaştırarak Allah'ın ortağı konumuna getirmek. 2. Peygambere isnat edilen uydurmaları din yapmak. Bu iki zulüm, Allah'ın dinin tek kurucusu ve sahibi olma tekelini bozdukları için ikisi de katıksız şirktir. Onun içindir ki herhangi bir peygambere, özellikle son peygamber Hz. Muhammed'e iftira, şirkin en yıkıcı şekillerinden birine veya birkaçına vücut vermektedir. Hz. Muhammed'e iftira denildiğinde akla ilk gelen ve gelmesi gereken hadis uydurmacılığı veya uydurma hadislerdir. Biz buna bizzat Yüce Peygamber'in bir beyanından alarak mişnacılık diyoruz. Müdafaa-i hukuk öncüleri işin bu teknik terminolojik yanını bilmemekle birlikte dini kaynağı olan Kur'an'a teslim etme ve Kur'an'ı herkesin bildiği dilde okumasını sağlama gibi hayati karar ve icraatlarıyla mişnacılığa kökten bir darbe vurmuşlardır. Bunun akademik olarak farkında değillerdi, olamazlardı. Ama yaptıkları tam isabetle budur. Uydurma hadislerin yarattığı dehşetli zulüm. İslam fıkhının kurucusu ve İslam tarihinde akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife, ölüm 150 Taksim 760 idi. Kendisini hadisleri dışlamakla itham edenlere şöyle diyordu. Önüme getirilen söz gerçekten peygamberin sözü ise başım gözüm üstüne. Sahabilere ait sözler arasında bir tercihte bulunuruz. Ama tamamını dışlamayız. Eğer söz sahabeden sonrakilerin sözleri ise onunla bağlı kalmayız. Kendi içtihadımızı kendimiz yaparız. Dinde ikinci kaynak sayılan sünnet başlangıçta Hazreti Peygamber'in eylemlerini ifade ediyordu. Omurgasında iki kavram vardı. Amel ve sirret. Yani eylem ve hareket tarzı. Sonraki zamanlarda hadisler bunu genişleterek sünnete sözü de eklediler. Böylece sünnetin omurgasında üç kelime yer almaya başladı. Amel, siret ve söz yani hadis. Bu demektir ki sünnetin bir parçası anlamında hadis sözü sonradan üretilmiş bir terimdir. Ne lügatta ne de sünnet konusunun literatüründe mevcuttur. Mahmud Ebu Reyye, Advâ ales sünnetil Muhammediye 12. Hazreti Peygamber'in hadislerinin yazılmasını ve yasaklanmasının bizi götürdüğü gerçek de budur. Hazreti Peygamber'in daha sonraki zamanlarda sözlerinin yazılmasına izin verdiği yolundaki rivayet temelden yalandır. O izin bir tek konuda ki bir diplomatik yazışmadır, olmuştur ve hadis yazımına izinle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur. Sahabe hem Hazreti Peygamber'in hayatında hem de ondan sonraki zamanda hadisleri yazmamak için adeta çırpınmıştır. Hadislerin yazılması sözü bile onlar için uğursuzluk ifade ediyordu. Emeviler hesaplarına uygun sözleri uydurup hadis adı altında yaygınlaştırınca bunların kayda geçmesi için gereken hamleyi de yaptılar ve güdüme aldıkları bazı kişileri kullanarak rivayetlerin tümünü yazıya geçirdiler. Bu iş için ilk görevlendirilen kişi İbn-i Şihab Ez-Zuhri, ölüm 124-741, bir Emevi yandaşı olmasına rağmen yazıya geçirme işi kendisine verildiğinde bundan nasıl rahatsız olduğunu, bu işten kurtulmak için nasıl çırpındığını bizzat kendisi anlatmaktadır. Uydurma hadisler veya genelde hadisler konusunda Hazreti Ömer'in icraatı, meselenin esasını insanlığın önüne koymakta, ondan sonraki oyunların deşifre edilmesinde en güvenilir belgeyi elimize vermektedir. Ömer'in bu kıstas davranışını Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam adlı eserimizin 6. bölümünde ayrıntılanmış bulunuyoruz. Hadisler konusunda Kur'an ne diyor? Kur'an'da hadis kavramı Kur'an'a karşı konan söz anlamında daima olumsuz kullanılmaktadır. Kur'an şu mucize beyanları idrakinize ulaştırmıştır. Hadis, söz bakımından Allah'tan daha sadık kim olabilir? Nisa 87. Peki bu Kur'an'dan sonra hangi hadise, söze iman ediyorlar? Araf 185, Mürselat 50. Bu Kur'an iftira yoluyla, yalan isnatlarla uydurulabilecek bir hadis, bir söz değildir. Aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk içinde bir kılavuz ve bir rahmettir. Yusuf 111. İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis, laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. Ayetlerimiz ona okunduğunda böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onları hiç işitmemiştir. Sanki kulaklarında bir ağırlık vardır. İşte böylesine korkunç bir azapla muştula. Lokman 67. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyleyken Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise, söze inanıyorlar? Câsiye 6. Eğer doğru sözlü iseler, onun benzeri bir hadis, söz getirsinler. Tur 34. Biraz önce söylediğimiz gibi dinde ikinci kaynak nitelemesi esasında ameli sünneti ifade etmektedir. Nitekim İmam-ı Azam'ın ve onun takiben İmam-ı Malik'in sünnet anlayışı da budur. İmam Malik, ölüm 179-795, sünnet konusunda sürekli ve ısrarlı izlenen amel ve sıhreti esas alır. Bunun dışındaki rivayetleri hadis de olsalar terk ederdi. Ve bu davranışını şöyle savunurdu. Benim için en sevimli hadis, Medine halkının üzerinde ittifak ettikleri fiili gerçeklerdir. Ebu Reyye 14. Bu noktayı değerlendiren ünlü usulcü Şatibi, ölüm 790-1388, sünnetin son tahlilde Kur'an'a indirgenmesini gerektiği söylemekte ve şu ayeti kanıt göstermektedir. Sana da bu zikiri, Kur'an'ı vahiy ettik ki kendilerine indirileni insanlara açık açık bildiresin de derin derin düşünebilsinler. Nahl 44. Demek oluyor ki peygamberin insanlara gerçeği ve dini açıklamak için başvuracağı açıklayıcı da Kur'an'dır. O halde sünnetin esası da Kur'an'dadır. Bunun anlamı başına her peygamber dedi ki getirilen sözün sünnet sayılması olmayacaktır elbette. Bunun anlamı sünnetin gerçekten sünnet olduğunun kıstas ve denetim kaynağının Kur'an olması gerektiğidir. Yani sünnet ve hadis Kur'an'a vurulacaktır. Kur'an onlara değil. Ne yazık ki İslam tarihi bunun tersini yaparak Kur'an'ı sünnet diye ortaya konmuş malzemeye, özellikle hadis ünvanlı sözlere uydurmaya çalışmış, böylece peygamberi Allah'ın hizmetinde kabul etmek yerine Allah'ı peygamberin hizmetinde göstermek gibi vahim bir şirk yoluna meyletmiştir. İmam-ı Azam bu yıkıcı eğilime karşı çıkan ilk ve en büyük muvahfihtir. Hadis tüccarı Buhari'nin onu imansız ilan etmesi boşuna değildir. 13. ayrımın sonu, sayfa 165.